Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan azma. Şehirden asfalt geçen yolları yazma, bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları da yaz yaz.
Bugün 13 Şubat Salı saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Normalde bu cümleden sonra hemen şu an karasal yayında olduğumuz 5 ilin frekans adreslerini paylaşıyordum. Ancak Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 60 milyon insanın yaşadığı, bunun içinde turistler, mülteciler falan vesaire değil, 60 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığı 24 ilde yayındayız. Şöyle, öncelikle bizi takip edecek insanlar için tabii internette Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan dinlenebiliyoruz. Bunun içinde radyo bandımız, sputniknews.com.tr radyo bandımızdan bizleri şu an canlı yayınımızı dinleyebilir, geçmiş programlarımızı da, tekrarları da dinleyebilirsiniz diyelim. Bu 7 bölgedeki yayınlarımızın, 24 ildeki yayınlarımızın bir frekans bilgilerini dinleyelim. Tekrardan gündem başlıklarıyla devam edelim diyorum.
Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 99.1, Sakarya 90.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Ordu 99.6, Kahramanmaraş 92.3, Malatya 106, Sivas 104.2, Antalya 104.8, Gaziantep 104.3, Van 88, Mardin 92.2, Çanakkale 107.2. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, ilk başlığımız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD eski başkanı Trump'ın bu NATO ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Tabii Donald Trump daha önce 2016 yılında açık bir şekilde söylemişti bunu. Demişti ki işte bütçeden %2 kadar bir savunma harcaması verilmesi gerekiyor NATO üyeleri için. Ancak bu birçok NATO üyesi tarafından yapılmıyordu. Trump da yapmıyorsanız biz de sizi savunmuyoruz demişti o dönemde. Daha sonra işte benzer bir açıklama yaptı Trump. Yine bu %2'lik NATO harcamalarına dair, yani diyor ki NATO üyesi devletlere, sizin ödemeniz gereken bir %2'lik para var. Bu parayı yatırın. Yatırmazsanız haliyle biz de sizi koruyamayız diyor. Bunu taahhüt etmişsiniz diyor. Bunu tabii bu kafasından belirlediği bir şey değil. NATO'ya üye olan ülkeler %2'likli bir harcamalarını yapmak zorundalar NATO bağlamında. Bunu yapmadıkları için Trump da diyor ki siz bunu yapmıyorsunuz. Bütün parayı ben veriyorum. Yani ABD olarak biz veriyoruz diyor. Siz bunu yapmadığınız için bir de sizi üstüne koruyoruz diyor. Kimlerden? İşte NATO'nun dışında kalan ülkelerden kısmen koruyoruz diyor. Yani NATO saldırıyı bırakmadığı için koruma tabiri de çok doğru değil açıkçası. Şimdi bununla ilgili NATO Genel Sekreteri ABD Başkanı, tabii eski başkanı Trump, böyle bir açıklama yapınca haliyle kendisine bir tepki gösterdi. NATO tüm müttefiklerini savunmaya hazır ve muktedirdir açıklamasında bulundu. Hemen bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Biden da benzer bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili Trump, tabii ABD başkanlık seçimine çok yakın bir süre kaldı. O yakın süreye yaklaşırken, artık o seçim tarihine yaklaşırken, Kasım ayı 2024, bu tarihe yaklaşırken Trump'tan başka gündem olacak, gündem başlıkları olacak açıklamalarında gelmesini bekliyoruz demeyeyim, sadece tahmin ediyoruz diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, emekli ikramiyeleri. Bunu neden üç kez tekrar ettim? Daha önce bu programda emeklilerle ilgili birçok verileri ve işte rakamları anlatarak emekli maaşları ile ilgili daha çok detaylı programlarımızda yer vermiştik. Konuklar da almıştık bu konuyla ilgili. Tabii biz burada sadece makul olan, yani hiç olmazsa emeklilerin şu an, çünkü 16 milyona yakın emekli var Türkiye'de ve bakıldığında aslında maaş arttırımı söz konusu olduğunda, işte asgari ücret falan, ya bunların hepsi çok iyidir demiyorum. Ama emekliler toplum nazarında da çok aşağıda, maaş anlamında çok aşağıda kaldığına dair kanaat demiyorum, bir gerçek var. Diğerleri için çok iyi demiyorum. Onlar da çok tabii ki durumları çok iyi değil. Ancak hani birinden başlanacaksa burada ilk sıraya o emekliler alır diye düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Şimdi emeklilerin, geçen programda da anlatmıştım, bayram ikramiyeleri var. Bu konuda da şimdi CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim etmek lazım. İlk kez Kemal Kılıçdaroğlu dillendirmişti. Emekliye iki bayramda ikramiye vereceğim diye. Biri Kurban Bayramı'ydı, biri de Cumhuriyet Bayramı'ydı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verileceğine dair bir vaatte bulunmuştu kendisi. Tabii kendisinin bu vaadi açıkçası toplum nazarında da, özellikle emeklilerde ciddi bir karşılık bulmuştu. Ve bu da iktidar partisini, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni harekete geçirmişti. Ben bunu yerine getireceğim dedi. Emekliye iki maaş ikramiye vereceğim dedi. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere iki maaş ikramiyeye başlandı. Yani aslında buradan şu sonuç da çıkabilir. Sadece bir parantez açarak söyleyeyim. Muhalefet gerçekten topluma dokunan, toplumun özellikle hassas olduğu ya da toplumun yararına olabilecek bir çağrıda bulunduğunda, bir çözüm önerisinde bulunduğunda, iktidarda hangi parti olursa olsun bundan kaçamıyorsunuz. Çünkü sizi toplum, sizi o sosyoloji buna zorluyor. Zorluyor ve yaptırıyor. Bir emekliye de 2018 yılında böyle bir ikramiye başladı. 1.000 lirayla başladı bu ikramiye emekliye. Şimdi Ramazan Bayramı, Ramazan ayı yaklaşıyor ve haliyle 10 bin lira alıyor en düşük emekli. O da devlet katkısıyla birlikte 10 bin liraya çıktı. Haliyle emekli de hiç olmazsa bayram ikramiyesinde, bayram ikramiyesi olarak verilen bu ücrette daha makul bir ikramiyeye çıkmasını istiyor. Geçen programda söylemiştim. 2018 yılının enflasyon, TÜİK enflasyon verileri alınırsa eğer, TÜİK enflasyonu diyorum, o zaman verilmesi gereken maaş, emekliye verilmesi gereken maaş 5.550 TL. Yani oradan buraya kadar o enflasyon ne kadar, işte yüzde kaç oluyor? 550 oranında, 555 oranında artmış. Bu rakamı da ben uydurmuyorum. Şöyle, ekonomistler bununla ilgili bir hesaplama yapmışlar. 2018 yılından 2024 yılına kadar enflasyon verileri dikkate alınırsa, TÜİK enflasyon verileri, tekrar ediyorum, 5.550 TL olması lazım bu ücretin, ikramiyenin diyorlar. Tabii bunun farklı grafikler de var. Bu da yeni. Farklı hesaplamalar da var. Bir diğer isim kim? Mesela Kocaeli Üniversitesi Çalışma ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aziz Çelik. Aziz Çelik de bir hesaplama yapmış. Kendisi de bir hesaplama yapmış. Diyor ki, daha önce emekli ücretleri, yani emekli ikramiyesi Mart 2018'de 1000 lirayken, emekli ilk ikramiye Mart 2018'de 1000 lirayken asgari ücret 1603 TL'ydi. Yani 2018 yılındaki emekli ikramiyesi bir asgari ücretin %62'siydi. %62'sine tekabül ediyordu. 2024 Şubat'ta şu an 2000 lira olarak görünüyor. Önce bir 100 lira zam yapıldı bu ikramiye, daha sonra 2000 lira oldu. 2000 lira olan emekli ücreti şu an, emekli ikramiyesi, asgari ücret 17.002 TL görüldüğünde şu an asgari ücretin %12'sine tekabül ediyor. Profesör de diyor ki konuyla ilgili, Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik, 2018 yılında emekli ikramiyesi asgari ücretin yüzde kaçına tekabül ediyorsa bana o parayı verin diyor. Bize onu verin. Yani emeklilere o parayı verin. O ikramiyeyi verin. Bu kaç para yapıyor? 10.541 TL. Tekrar ediyorum. 2018 yılındaki emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı bugün 2024 yılının Şubat ayında 10.541 TL yapıyor. Ve bu ikramiyeyi talep ediyorlar. Şimdi konuyla ilgili devam edeceğiz. Bu emekli meselesini daha önceki programda da söyledim. Tam seçim öncesi de olduğu için açıkçası Mart'ın 11'inde Ramazan ayı, yanlış hatırlamıyorsam eğer, Mart'ın 11'inde başlayacak. Haliyle Nisan'ın ikinci haftası Ramazan ayı, yani seçime, biz yerel seçime Ramazan ayında gireceğiz. Ve aslında bayramdan hemen önce seçim olacak. Türkiye'deki insanlar sandığa gidecekler. O yüzden emekli ikramiyesi bu anlamda daha da önem kazanıyor. Şundan dolayı emeklilerin bir rahatsızlığı söz konusu. Bu özellikle zamlardan dolayı ki keza Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, ikisi de lansman düzenlediklerinde vaatleri arasında emeklilere, mağdur olan emeklilere ek ücret verilmesi söz konusuydu. Yani bunu iktidar partisinin İstanbul ve Ankara adayları söylüyordu. Şimdi durum böyle olunca haliyle ister istemez bu emeklilerdeki hassasiyet, emekli insanlardaki iktidara dair maaş nedeniyle bir bölümünde negatif bakışı adaylar bir şekilde pozitife, kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Bunu o yüzden diyorum. O yüzden emekli ikramiyeleri de bu anlamda önem kazanıyor. Çünkü iktidar partisinin de bu konuya ciddiyetle eğileceğine eminim diyorum. Ve konuyla ilgili şimdi Bir Günden Yaşar Aydın: "Ne Demirtaş ne Erbakan, hedefte sadece onlar var. Erdoğan'ın gerçek sınavı emekliye." Tam da bu konu üzerine geliyor aslında Bir Günden Yaşar Aydın'da bu yazıyı. Tabii öncelikle şöyle bir durum var. Aslında ekonominin biraz biz şeyle bağlıyoruz. 2021 yılının Eylül ayında, o meşhur Eylül ayında o faizlerin düşürülüp işte nas var denmesi, faiz sebep sonuç enflasyondur söylemleri üzerine faizlerin düşürülüp enflasyonun aslında daha da fazla tırmandığı dönemden itibaren biz ekonomik kötü gidişat var diyoruz ya da orada bir yanlış tercih yapıldı şeklinde ekonomistlerin yorumları var. Ama aslında bakarsanız biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Tabii bu ekonomiyle ilgili sıkıntılar aslında 2016, 2017, 2018 özellikle 2018'de gün ışığına çıktı, öyle diyeyim. Daha görülebilir hale geldi sayısal veriler anlamında da. Ama öncesinde de vardı. Vardı ki bunu biz şuradan anlıyoruz. Aslında mesela 16 Nisan 2017'de referandum yapıldı. Başkanlık referandumu. Bakıldığında işte İstanbul'dan örnek vereyim. Büyük şehirlerde İstanbul gibi, Ankara gibi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi oy oranında geri düşmüştü. Bu ilk kez oluyordu. Yani kendi iktidarı 2002 yılından bu yana işte seçim, referandum vesaire birçok şey, birçok seçim yapıldı, yerel seçim. 2017 yılında geriye düşmüştü. Muhalefet tarafı ya da muhalefet bloğu, artık tek başına da tarif edemiyoruz ya, yani tek bir parti olmuyor. O yüzden blok diyebiliriz. İktidar bloğunu geçmişti büyük şehirde, İstanbul'da. Bu daha sonra 2018 yılında da benzer bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Sonrasında işte 2019 yerel seçimde el değiştirdi artık şu anlamda. Yani iktidar partisindeydi bu büyük şehirler. Daha sonra işte Millet İttifakı, o zaman Ekrem İmamoğlu'nun adayı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kazandı. Keza 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aslında kazanma anlamında değil ama büyük kentlere baktığımızda daha çok muhalefet bloğunun önde, az da olsa rakamlar, farklar az da olsa önde olduğunu görüyoruz. Bunun da en önemli nedeni aslında bu ekonomik kötü gidişatla birlikte, enflasyon vesaire, bununla birlikte şehir yaşamının çok zorlaşması. Kentte yaşamak artık insanlar için çok zorlaşıyor. Haliyle emekliler için daha fazla zorlaşıyor. O yüzdendir ki Yaşar Aydın yazısında diyor ki ne Demirtaş, yani Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalini, tabii DEM Parti farklı bir ismi çıkardı ama o tartışmalara gönderme yapıyor. Ne de Erbakan, Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi, Erdoğan'ın gerçek sınavı emekliyle diyor. Neden emekliyle diyor? Şöyle söylüyor. 14 Mayıs rakam da vermiş. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEM, yani seçime girdiği ismi Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti Türkiye içinde aldığı oy oranı 4.620.000. Küsuratları söylemiyorum. Fazla rakamlara boğmak istemiyorum sizi. 4.620.000. Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy almış? Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy oranı da 1.490.000. Şimdi bu iki partinin ne diyorlar? Bu iki parti ne deniyor ya da kilit parti ismi kullanılıyor bu iki parti için. Ancak yazıda diyor ki siz bu iki parti için bu kadar işte dengeleyecek, şöyle diyecek, böyle diyecek diyorsunuz. Ama 16 milyon emekli var diyor. 16 milyon emekli var ve İstanbul'un rakamlarını da söyleyeceğim şimdi. Çünkü özellikle daha çok İstanbul özelinde bu tartışma yapılıyor. Tabii birçok diğer kentler de söz konusu ama nüfus anlamında Türkiye nüfusunun yaklaşık 6'da 1'i İstanbul'da yaşadığı için daha fazla İstanbul özelinde işte DEM Parti'nin aday çıkarması işte iktidar ya da işte Cumhur İttifakı'na yarayacak. Yeniden Refah'ın aday çıkarması Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yarayacak vesaire. Bu tartışmalar yapıldığı için yazıda da daha çok aslında bu partilerin değil önceliğin emekliliği olması gerektiğini söylüyor. Şöyle ki İstanbul'da DEM Parti 817 bin oy almış. En sonki 2023'teki seçimlerden bahsediyorum. Yeni adıyla hitap ediyorum çünkü sürekli ismi değişiyor. Yeniden Refah Partisi de 331 bin oy almış. İstanbul'da yaşayan emekli sayıda 2 milyon 600 bin. 2 milyon 600 bin. Yaşar Aydın da haliyle diyor ki evet diyor iktidar diyor işte yeniden Refah ikna edemedi vesaire ya da DEM aday gösterdi kazanma ihtimali vesaire deniyor ama asıl düşünmesi gereken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl düşündüğü, asıl düşüneceği yer, asıl düşünmesi gereken yer emeklilerdir. Çünkü İstanbul'da emeklilerin şöyle bir şeyi var bir de yani 16 milyona yakın emekli varsa örnek vereyim mesela şöyle diyeyim tam küsuratlı olarak rakamı bilmiyorum ama 16 milyon olarak yakın rakamı tam rakam olarak düşünelim. 16 milyon emekli var 16 milyonu seçmen yani. Çünkü emekli olması da hani o çok net bir rakam yani anlatabiliyor muyum? Hani 16 milyon emekli varsa 16 milyon da seçmen var o anlamda. Başka bir sağlık vesaire tehlikeli bir durum yoksa eğer yani kendini ifade edebilecek noktadaysa emekli aynı zamanda seçmen oluyor doğrudan. O yüzden çok da önemli bir yer tutuyor. Biraz önce bu emekli işte ikramiyesinden vesaire emeklilerin maaş meselesindeki memnuniyetsizliklerinden ya da Cumhur İttifakı adaylarının daha çok emekli ikramiyeleri, emekli maaşlarına ek ücret vermelerinin falan altında yatan neden budur efendim. Sadece İstanbul'da 2 milyon 600 bin emekli var. Seçmen olarak düşündüğünüzde inanılmaz bir rakam. Çünkü İstanbul'da toplam seçmen sayısı 11,5 milyon yaklaşık. 11,5 milyon. Bunun ortalama 1,5 milyonu sandığa gitmiyor. Emeklilerin içinden de düşelim öyle. Yani baktığımızda 5'te 1 oranında bir seçmen bunların hepsi emekli. O yüzden emeklilerle ilgili artık sadece biz tabii iktidar partisi ya da Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz ama muhtemelen diğer adayların da bu konuda vaatler konusunda emeklilerle ilgili açıklama yapacağını düşünüyorum. Biz tabii böyle kilit parti vesaire çarşamba günleri bu arada meslektaşım ve meslek büyüğüm Güçlü Özgan'la seçim 2024 programı yapıyoruz. Orada da bahsetmiştik DEM Parti'nin ve yeniden Refah Partisi kilit parti diye bahsetmiştik. Oradan söz etmiştik. Ancak buna bir ek yapmak lazım. Hani o klasik söylem ama muhtemelen bu haftaki çarşamba günü yine gündem başlıklarımızdan biri olacak. Emeklileri konuşmak gerekiyor diyorum Güçlü Özgan'a. Diyelim ve diğer yazı başlığımıza geçelim. Cumhuriyet'ten Mehmet Ali Güller, Rus İç Savaşı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin biliyorsunuz ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a bir röportaj vermişti. Bu 1 milyardan fazla insana ulaştı bu röportaj. Çok konuşuldu. Tabii kendi içerisinde özgürlükçüyüm diye kendisini tarif eden Batı'nın Tucker Carlson'a ABD'de vatan haini diyenler de oldu. Bu röportajı hiç görmeyenler de oldu, sansürleyenler de oldu vesaire vesaire. Ve bunu biz özgürlüğün beşiğiyiz denen Batı ve Batı basını yaptı bunları. Bu anlamda bu kavramları 21. yüzyılda değerlendirirken ya da konuşurken, masaya yatırırken bir daha konuşulmasının, bir daha anlamlandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir daha değerlendirmek lazım diyeyim. Bu kavramları öyle dünyanın bir bölgesine ya da bir kutbuna ya da kendisini bir kutbu zanneden devletlere atfetmenin aslında ne kadar doğru olduğuna dair de en önemli verilerden biri bu röportaj oldu. Şimdi bu röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin aslında Ukraynalıların kelime olarak bir yarım saatten fazla tarihe dair bir açıklamalar yaptı. Hem Rusya tarihi hem Ukrayna'nın aslında birbirinin bunu bir iç savaş olarak yorumladı Rusya Devlet Başkanı Putin. Çünkü neden? Şöyle söylüyor. Başlarda Ukraynalı kelime olarak devletin kenarında yaşayan veya sınır muhafızlığı yapan kişi anlamına geliyordu. Bu etnik bir grup anlamını taşımıyordu. Yani Ukrayna bir etnik bir grup değil, aslında Rus devletin kenarında yaşayan topluluk anlamına geliyordu dedi. Ve tabii şöyle söylüyor devamında, yani ne olursa olsun biz er ya da geç anlaşacağız diyor. Belki de mevcut durumda kulağa garip gelebilir ama halklar arasında ilişkiler eski haline dönecek diyor. Ukrayna Devleti ile Rusya arasındaki anlaşma. Yani barış olacak diyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve diyor halklar anlamında da böyle bir sorun yaşanmayacak diyor. Çünkü tarihsel olarak da biz aslında aynıyız diyor. Yani Ukraynalılar diyor bir etnik kimlik değiller. Eski tabirleriyle onlar devletin kenarında yaşayan, devletin uçlarında yaşayan topluluk olarak tarif ediliyordu diyor Ukrayna için. Tabii devamında şöyle, şimdi 2022 yılına dair bu Rusya'nın özel askeri, Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair sorular da soruluyor kendisine. Kendisinin tabiri diyor ki savaş 2022'de değil 2014'te başladı. Ukrayna'da 2014'te meydana gelen darbe SİHA desteğiyle silahlı muhalefet tarafından gerçekleştirildi. Ukrayna'daki çatışmayı bu ülkede yaşayan devlet darbesi körükledi. Ukrayna yönetimi savaşı 2014'te başlattı. Bizim amacımız bu savaşı durdurmak. 2020'de savaş başlatmadık. Ona son vermeye çalıştık. Şimdi Türk basını da çok, Türk kamuoyu da çok tabii bu Ukrayna'daki Rusya'nın başlattığı özel askeri operasyonu sanki her şey güllük gülistanlıkmış, bir anda böyle bir operasyon başlatmış gibi algılanıyor. Aslında hiç öyle değil. Biraz daha geriye gitmek gerekiyor. 2014 yılında aslında Donbas'ta orada bir CIA, yani Donbas bölgesinde değil ama Ukrayna'da bir CIA desteğiyle bir darbe, Amerikan yönetimi, Amerikan destekli ve orayı sahiplenen, orayı, Amerika'yı kendince kutup yıldızı olarak gören bir darbe meydana geldi. Şimdi bu darbeden sonra hemen 2014 yılında bu sefer Donbas bölgesinde, yani Donetsk ve Lugansk diye iki yerde, Donbas bölgesinde Ukrayna devleti tarafından, o zamanki Amerikan destekli yönetim tarafından binlerce insan öldürüldü. Bakın bu rakam 14 bin sivil insan ve bunların 3 bini çocuk. Yani oradaki 2014 yılı ve sonrasında yaşanan o katliamı detaylıca anlatmayacağım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aslında şunu söylemek istiyor. Diyor ki biz 2022'de savaş başlatmadık. Aksine savaşı durdurmak için bir anlamda girdik. Çünkü o bölgede böyle bir, zaten Donbas bölgesinde bir katliam yaşanıyordu. Ukrayna'daki neonezilerle ilgili zaten bununla ilgili çok fazla haber yapıldı vesaire. Onları da detaylı bir şekilde anlatmaya gerek yok. Ancak başka bir programda özel bir dosya olarak açabiliriz bunu. Şimdi devamında şöyle diyor ki 2014 yılında savaş başladı, yani 2014 yılında başlatıldı. Mehmet Ali Güller yazısında da bahsetmiş. Şimdi görevden alınan Ukrayna Genelkurmay Başkanı da aslında aynı şeyi söylüyor. Ne diyor? Zaluzhny Ekonomist dergisine röportaj vermiş ve bizim için, ordu için savaş 2014 yılında başladı demiş. Yani 2014 yılında savaş başlattıklarını söylüyor. Bu anlamda aslında Putin'i doğruluyor. Ukrayna'nın görevden alınan Genelkurmay Başkanı. Şimdi bu röportaj tabii çok konuşuldu. 1 milyardan fazla insan bunu görüntüledi, bir şekilde gördü, takip etti. Ve hem röportaj çok konuşuldu, hem röportajı yapan isme, gazeteciye, ABD'li gazeteciye yapılan sansürler, hakaretler, Amerikan medyası ve Amerikan yönetimi tarafından yapılan sansürler. Bu anlamda bir tarihi bir milat oldu deyip konuyu bitiriyorum. Kendisine ya da kendisini özgürlükçü batı vesaire şeklinde isimlendiren batının da aslında bir turnusol kağıdı oldu bu anlamda. Ne kadar özgürlükçü, ne kadar işte ifade hakkını sahiplendiği konusunda önemli bir röportaj oldu ve tarihe bu anlamıyla da geçti diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, son olarak TOKİ başlığıyla başlıyoruz. Çünkü TOKİ'ye dair özellikle son Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un yaptığı lansman gecesinde 5 yılda 650 bin konut yapacağına dair ifadeleri sonrasında TOKİ'ye dair o kadar fazla başlık çıkmaya başladı ki bunları bir toparlayalım istedim. Şimdi TOKİ'nin çalışmaları aslında ekonomik kötü gidişatla birlikte, yani Türkiye ekonomisinin 2000 hani bunu daha geriye de götürülebilir ama görünür şekilde 2010-2018'den sonra aslında konut yapmak da Türkiye'de biraz daha zorlaştı. Bunu neden söylüyorum? Maliyetler ciddi oranda arttı ve bundan önce, yani 2012-2013'ten önce aslında TOKİ övülen bir kurumdu da aynı zamanda. Kim övmüştü bunu? 2011 yılında dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız ve TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar Venezuela'ya gitti. Venezuela'nın Sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez 2 milyon konuta ihtiyaçları olduğunu söyledi Venezuela'nın ve petrol karşılığında TOKİ'yi acil olarak Venezuela'ya bekliyoruz dedi Hugo Chavez. Hatta buradaki bu Chavez'in çağrısından sonra Türkiye Komünist Partisi bir açıklama yapmıştı yoldaş Chavez'e diye. Tabii orada bu çağrıyı eleştirmediler ama açıklamada hani siz bu çağrıyı yapıyorsunuz ama buradan başka mağduriyetler çıkabilir dendi. Yani sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. 2011 yılına geldiğimizde Toplu Konut İdaresi TOKİ dünyanın da yakından takip ettiği ve bu anlamda başarıları olan bir kurumdu. Şu son 6-7 yıla kadar, o da başarısız diye demiyorum, maliyetlerin artmasıyla birlikte ciddi anlamda artık TOKİ konut yapma konusunda da zorlanmaya başladı. Şimdi şöyle, 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 1 milyon 170 bin konut üretilmiş ve bu konut yıllara böldüğümüzde yılda 58.500 tane konut yapılmış. Bu kötü bir rakam mı? Hayır, değil. Tabii ki iyi bir rakam. Ama bazen vaat edilen böyle çok fazla yüksek, çok yukarıdan vaat edilen rakamlar olunca ister istemez insanların kafasında soru işaretleri oluyor bu konuyla ilgili. Şimdi son olarak süremi de bitirmek üzereyim. Ozan Gündoğdu, TOKİ halka değil zengine çalıştı diye bir sert bir başlığı var. Burada da veri olarak İstanbul'u almış ve İstanbul'daki yapılan konutların, İstanbul'da yapılan emlak konutun vesaire yapılan konutların büyük bölümünün aslında lüks konut olduğunu, yani dar gelirliye değil daha çok herhalde orta sınıf ve orta sınıf üstüne hitap ettiğini anlatmış. Bununla ilgili de rakamları da paylaşmış kendisi. Mesela 2002'den bu yana İstanbul'da 80 bin emlak konut, 80.788 konut tamamlamış. Bunlardan 68.644'ü lüks konut statüsünde. Yani her 100 konuttan 85'i aslında bugün barınma krizi yaşayan ya da işte kiracı, mecburen kiracı olan dar gelirliye dair değil. Bunlar daha çok lüks konut statüsünde olduğunu söylemiş Ozan Gündoğdu İstanbul'la ilgili. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Perşembe günü tekrar görüşünceye dek, tabii şunu da unutmadan söyleyeyim. Masada Simge Erten ve editörüm İrem'e çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Akif'e teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.